Ayrım 7.
Son sayfalara geldiğimde kendi kendime bir tahminde bulundum. Büyüklerin dünyasını, ikiyüzlülüklerini, yalanlarını, toplumdaki haksızlıkları, eğitim alanındaki saçmalıkları çocuk gözüyle veren bu yapıt mutlaka ödülü kazanacaktı. Yazarının Aziz Nesin olduğunu hemen anlamıştım. Ama beni heyecanlandıran Aziz Nesin ismi değildi. Çünkü az çok tahmin ediyordum ki katılanlar arasında başka ünlü yazarlarımız da vardı. Ama bu kitap kendi başına bir özgünlüğe ve değere sahipti. İlk elemeden 18 yapıt geçti ve jüri ilk toplantısını yaptı. Bu ilk toplantıya favori kitabımın nasıl tepkiler uyandıracağını görmek için izleyici olarak katıldım. Ancak daha ilk konuşmalarda beni hayal kırıklığına uğrayan bir yargıyla karşılaştım. Jüri Aziz Nesin'in yapıtını daha ilk turlarda elemeye kararlıydı. Dördü, aynı zamanda öğretmen olan jüri üyelerinin çoğunluğu kesin yargılarla kitabı eleştiriyorlar, eğitsel yönden hatalı, öğretmenleri küçük düşürücü buluyorlardı. Hepsini öğretmen oluşlarının çok ötesinde birer yazar olarak sevdiğim, değer verdiğim bu kişilerin tavrını şaşkınlıkla izledim. Ödüller başka romanlara verildi ve ben o toplantıdan ayrılırken Aziz Nesin'in çocuk kahramanlarının ne kadar haklı olduklarını düşünüyordum. Bana kalırsa bu kitap öğretmenleri gülünç duruma düşürmek şöyle dursun, eğitimdeki aksaklıkları göstererek toplumumuzu gülünç olmaktan kurtarıyordu. Büyük Bulgar sinema sanatçısı ve mizahçısı Todor Dinov'un sık sık hatırladığım bir sözü var. İlk kez Türkiye'ye Sinematek'in konuştuğu olarak geldiğinde Türk mizahçılarına şu mesajla seslenmişti. Mizah dünyamızı gülünç olmaktan kurtarır. Haksızlıklar, çirkinlikler, baskılar içindeki ülkemizi gülünç olmaktan kurtaran değerli sanatçımızın daha nice yıllar doğum yıl dönümlerini birlikte kutlamak dileğiyle saygılar sunarım. Bir eleştiri, iki çocuk, Naci Girginsoy. Yolum düşmüşken Çatalca'da Nesin Vakfı'nı göreyim dedim. Güneş toprak yanığı, uzun boylu, orta yaşlı, güleç bir usta koşa geldi. Aziz Nesin bir hafta kalmış, yeni dönmüş. Nesin Vakfı yönetim evi önünde ayakta konuştuk ustayla. Yurdun yapısı bitmiş, biliyoruz. Her yıl 4 kimsesiz yoksul çocuk alınacak Nesin Vakfı'na. İlkokuldan başlatarak yüksekokulu, meslek okulunu bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek tüm gereksinimleri sağlanarak barındırılacak, yetiştirilecek. Nesin salt yapıtlarında değil, vakfında çocuklarında da yaşayacak. Çocuklara mektubunu anımsayan, hepinizi kendi çocuklarımmışsınız gibi seviyorum. Bütün sevgilerde olduğu gibi bu sevgide de bencilliğimiz var. Çünkü biz yaşı ilerlemiş olanlar sizlerde yaşayacağımızı, süreceğimizi sanıyoruz, buna inanıyoruz. Yalnız kendi öz çocuklarımı değil, yalnız Türk çocuklarını değil, Amerikan, Rus, Alman, Ermeni, Çin, Çingene bütün çocukları seviyorum. Vakıf işlerlik kazandıkça, çocukları çoğaldıkça, yapıtları bizde, yurt dışında yayıldıkça çocukların Nesin Usta'ya duydukları sevgi de çoğalacak. İçten, gönülden, eşit, özgür, gerçek bir sevgi bu. Değeri büyük. Çatalca dönüşü yaz tembelliğinde, şimdiki çocuklar harikayı okudum yeniden. Ne güzel örnekler vermişiz, veriyoruz çocuklarımıza. Gençlerimizi ne de güzel yetiştiriyoruz. Sonra da niçin böyleler diye yakınıyoruz. İçimizi, davranışlarımızı, çarpıklığımızı gösteren bu tür aynalara bir baksak ya. Baksak görür müyüz acaba? Özdenlikten nice uzak olduğumuzu, sözlerimizle davranışlarımızın, yaptıklarımızın tutarsızlığını, bencilliğimizi, çıkarcılığımızı, cüceyken devce şişinmelerimizi. Çocukları anlamak, anlatmak kolay mı? Değil. Aziz Nesin de söylüyor. Bu kitapta en yapılamayacak olanı yapmaya çalıştım. Kendimi sizin yerinize koymaya uğraştım. Bu hiç yapılamayacak olan bir şeydir. Çünkü büyümüş insanlarla kendi çocuklukları arasında belki 1000, belki 2000 yıllık bir zaman vardır sanki. Onun için biz büyümüşler kendi çocukluğumuzu unuturuz. Anneniz, babanız, öğretmeniniz de kendi çocukluklarını unutmuşlardır. Zeynep'le Ahmet'in iki ilkokul çocuğunun mektuplarından oluşan kitabı yeniden, bir solukta okudum. Yeniden güldüm, düşündüm. yeniden o yanılgı. Bunca sade, yalın, hemen söylenivermiş, yazıya geçilivermiş sanısı uyandıran kitabı ben de yazabilirdim. Nesin Usta'nın üstünlüğü, geçerliliği, kalıcılığı biraz da bu sadelikten, özdenlikten, yanılgıdan gelmiyor mu? Hepimize, tüm insanlara seslenmesinden, çocuk da insan, şimdiki çocuklar harika için bu romanı salt çocuklar için değil, ana babalarla öğretmenler için de yazdım, diyor Aziz Nesin. Kasıntılar varsın küçümsesin, gülünçlü diye, Todor Dinov ne demiş, mizah dünyamızı gülünç olmaktan kurtarır. Çocuklarımızdan yakınıyoruz, özellikle gençlerimizden. Onlar bizden, büyüklerden yakınıyorlar mı? Yakınmaya hakları yok mu? Kulak verelim. İlkokul ikinci sınıfında sekizindeki çocuklara sormuşlar. Siz baba olsanız, babanız da çocuğunuz, suç işlediğinizde ona ne ceza verirsiniz? Yanıtlar korkutucu, şaşırtıcı, düşündürücü. Biri topal ata bindiriyor babasını, üstüne çadır örtüyor, tepesine bıçak asıyor, at topalladıkça bıçak babasının kafasına dokunacak, akıllandıracak onu. Öbürü çok konuşan babasının ağzına fermuar dikiyor. Gezmeye götürmeyenler, eşeklerin yanında yem yedirenler, ayaklarından tavana asanlar, ağaca bağlayıp kırbaçlayanlar, pastırma gibi doğrayanlar, eşek sudan gelene kadar dövenler, kaynar suyla haşlayanlar da var. Ayrıca her üç çocuktan biri annesinden memnun değil. Çocuklar sevgi, ilgi, hoşgörü, arkadaşça davranış, güler yüz, özenli giyim, kültür, temizlik, çalışkanlık, fedakarlık bekliyor annelerinden. İçkiye, sigaraya da karşılar. Ahmet'le Zeynep ailelerini seviyorlar. Ilımlı, akıllı, çalışkan, apaçık yürekli çocuklar. İlk dört yılı birlikte okumuşlar. Zeynep'in babası Ankara'ya göç edince mektupla sürdürüyorlar arkadaşlıklarını. İstanbul-Ankara arası. Müfettişin denetimini yazıyor Ahmet. Sırayla aynı soruları yöneltiyor ya, tüm sınıf ezberlemiş yanıtlarını. Sıra bozulunca cümbüş başlıyor. Ezberciliğin doğal sonucu. Arada kaç yaşındasın deyince müfettiş Amerika'nın keşfini soruyor sanıyla 1492 efendim yanıtını hazır. Bütün babaların birinci olması da doğal. Ben okulun birincisiydim. Bahçede çocuklar konuşurken birbirlerine benim babam okulun birincisiymiş derler. Babası kaç kez söyledi bunu. Sonra okul arkadaşları evde buluşunca gerçek çıkar ortaya. Zeynep'in kardeşi Metin işi gevşek tutunca babasından aynı şarkı. Ben bütün hayatımda sınıfın en çalışkanıydım. Zeynep'in yargısı ilginç. Baba, Metin de bir gün baba olunca çocuklarına sınıflarını birincilikle geçtiğini söyler. Öğretmenlerin yeni atandıkları okulda öğrencilerine ilk sözleri. Çocuklar, eski öğrendiklerinizi hep unutacaksınız, anladınız mı? Yeni baştan öğreneceksiniz her şeyi. Neden? Eski öğretmen iyi öğretmemiş. Kendisi en doğrusunu biliyor, eskisinden çok üstün o. Çalışan kazanır değil mi? Zeynep'in babası evde yakınır durur. Sanki biz okuduk, çalıştık da ne oldu? İşte ancak Zeynel Bey'in yanında iş bulabildik. İş Zeynel Bey'in çocuğuna kızını vermeye gelince Zeynel Bey dangalaklıktan beyefendiliğe terfi ettirilir evde. Metin şaşalar, kızar, bozar nişan düşlerini. Fedakarlık diye çoğu kez gösterişe kaçar, çocuklarımıza da fedakar olun deriz. 52 öğrenci her gün yazılı olur mu? Öğretmen nasıl okur kağıtları, nasıl değerlendirir? Zeynep anlatır mektubunda. Bir rastlantı sonucu öğretmenin yazılı kağıtları okumadığı anlaşılır. Sorulara yanıt diye Galatasaray-Fenerbahçe maçını anlatanlar vardır. Vicdan azabını çocuk nasıl yorumlasın, anlatsın? Demir babasına sormuş. Çocuklar vicdan azabı çekmezler demiş babası. Çünkü vicdan azabı çekilecek olaylar için daha zamanları olmamıştır. Vicdan azabı çekilecek işler yapmak için büyümek, büyük adam olmak gerekir. 8 kız babasının son kızını erkek gibi giydirip yetiştirmesi, utancından onu erkek diye tanıtması erkeklik mi? Erkekle kadın eşit değil mi? Üstelerseniz Ahmet'in babasından yanıt hazır. Sen daha anlamazsın. Yaş gününde varsıllık budalalığını görüp de susmak, görmezlikten gelmek kolay mı? Çocuklarımızı zorla dahi yapabilir miyiz? Aptal ederiz. Büyüklerin sözleri başka, davranışları başka. Damlaya damlaya göl olur der Zeynep'in babası. Bir yılbaşı gecesi dışarıda onca savurganlık yaptıklarında küçük Metin yetiştirir. Sel olur. Pasaklı kız, pasaklı olan sözcükleri çok geçer evlerde. Büyükler başka çeşit mi? Nesin ustayı okuyun. Çocukların kötü sözcükler kullanmamalarını, terbiyeli olmalarını isteriz. Biz büyükler öyle miyiz? Yurtsever olunuz söylevlerini, yazılarını yineler dururuz. Ve kendimiz, ünlü bir yazar, gazeteci de olsak, bencil, çıkarcı örnekleri sergileriz yaşamımızda. Önemsiz bir güçlüğe, eşit bir sıkılığa gelemeyiz, dayı ararız. Çıkarını düşünen, emeğin karşılığını esirgeyen patron, kahramanlık öyküleri anlatır, duygululuk gösterileri sıralar. Sanki olsa da tümüne verse, veremediği için ağlamaklı görüntüleri. Okul aile birliği toplantılarında neler konuşulur? Yaramazlığın, şımarıklığın adı nasıl harikaya çıkar? Karı koca kavgaları nasıl canım cicimle örtülmeye çalışılır? Evde nasıl misafirin yanında nasıl konuşulur, davranılır? Büyükler nasıl kopya çektiklerini aralarında anlatıp çocuklarına aman kopya çekmeyin öğüdünü verirler. Öğretim, eğitim nasıl ezbere, ezberciliğe, geçersiz bilgilere dayandırılır? Çocuklara aman yalan söylemeyin diyen büyükler nasıl yalan söyler? Çocuk bayramındaki müsamerelerde çocuklar niçin kendi çağlarını, yaşamlarını oynamazlar da takma bıyıkla, sakalla acıklı oyunları güldürüye çevirirler? Öğretmenleri, yöneticileri niçin öyle oyun seçerler? Şimdiki çocuklar harikanın sonunda Aziz Nesin küçük okurlarına yaşlarınız küçük diye hiçbir gerçeğin sizlerden saklı kalmasından yana değilim. Çocukların anlayamayacakları hiçbir sorun yoktur diyor. Acı, gülünçlü gerçekler büyüklerden de saklanmamalı. Sorunlar da, Onat Kutlar haklı. Büyüklerin dünyasını, ikiyüzlülüklerini, yalanlarını, toplumdaki haksızlıkları, eğitim alanındaki saçmalıkları çocuk gözüyle veren bu yapıt okunmalı. Yayınlanmış yapıtlarının sayısı yaşını aşan, yapıtlarının tüm gelirini kimsesiz, yoksul çocuklara adayan, haksızlıklar, çirkinlikler, baskılar içindeki ülkemizi gülünç olmaktan kurtaran değerli sanatçıyı içtenlikle kutlamak görevimiz. Varlık, Eylül 1978. Kitabın sonu.